Hayatın sesleri. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba diyoruz. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Sizler de dahil olabilirsiniz. Telefonlarımız, elektronik posta adresimiz ve diğer sosyal medya paylaşım siteleri. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizleri. hayatinsesleri@trt.net.tr bir başka iletişim adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği. saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve stüdyo konuğumuzu hemen siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine tanıştırmak istiyorum. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Sayın Seçim Aydın bizlerle birlikte. Merhabalar efendim,
hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim.
Evet, yaklaşık 15 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Konuşacağımız konu 15 dakikaya sığmaz tabii ama biz ana hatlarıyla sığdırmaya çalışacağız. Çünkü turizm diyeceğiz. Turizmde 2016 hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi ülkemiz sahip olduğu çok zengin doğal değerlerle dünyanın en ender turizm cennetlerinden biri. Ancak tabii bu yaşanılan son olaylar sebebiyle yabancı turistlerin sayısında önemli bir düşüş olması bekleniyor ki bu görülmeye başlandı bile zaten. Şimdi Türkiye için çok önemli bir gelir kaynağı turizm. İsterseniz önce bir 2015'e bakalım. Çünkü 2015'te de bir düşüş söz konusuydu galiba, değil mi?
Evet. Yani %7-8'lik bir düşüş açıklandı. Gerçi onun hesaplamaları tekrar yapılmakta. Şimdi ise 2016 ise tabii bu son dönemlerdeki üzücü olayların yansımaları, olumsuz yansımaları Türk turizmine ciddi bir, Türk ekonomisine de ciddi
sekte
bir
vurdu,
tabii
evet.
Tabii sekte vuracak diye bekliyoruz. Bizim en ciddi pazarlarımızdan birisi olan Rusya bu işe sebep olan bir bölgemiz. Tabii Rusya'yı takip ederken diğer turist getirdiğimiz, en çok turist getirdiğimiz.
Peki en çok Rusya'dan mı turist geliyor?
En çok Almanya, ikinci Rusya, İngiltere. Böyle bir değişkenlik vardı.
Evet.
Hatta bazen üçüncü sıralara İran geliyordu. Şimdi tabii burada Rusya ikincilikten çıktı. Öyle görünüyor çünkü ciddi bir devlet baskısı altındalar. Tur operatörleriyle ve acentelerle anlaşmalar yapamıyoruz. Biz tabii Almanya ve İngiltere pazarında da Rusya'nın boşluğu görüldüğünde fiyatlarda ciddi bir kırmalar söz konusu oluyor. Yani nasıl olsa Rus turist gelmeyecek, boş kalan yerleri bize daha iyi fiyatlara satabilirsiniz gibi bir pazarlama tekniği oluşturdular.
Yerli turizmde bir hareketlilik.
Biz tabii onu yerli turizme yansıtmaya çalışıyoruz. Yani dış pazara ucuza satacağımıza yerli turizmi hareketlendirerek, erken rezervasyonu hareketlendirerek kendi insanımızı daha ucuz ve daha iyi şartlarda bu yıl ağırlayalım istiyoruz tesislerimizde. Yani orada da modeli şöyle uyguluyoruz. %40'a yakın bir indirim yapılacak. Belki zaman zaman %50'leri de bulabilecek bu indirimler.
Sezonu burada, kapsayan bir indirim olacak. Bu.
Evet. Burada amaç tabii para kazanmanın ötesinde. Para kazanılmayacak ama burada tesisler kapatılmayacak. İstihdam sekteye vurulmayacak. Yetiştirilmiş, eğitilmiş.
Evet, çok ciddi bir istihdam da söz konusu,
tabii. Yani bir de şu var, sadece otellerde çalışan personel olarak bakmamamız lazım. Bugün Türkiye'de 52 sektöre hizmet ürettiren bir sektörüz biz. Yani otomotivinden, inşaatından, tekstilinden, gıdasından, çiçeğinden, seracılığına kadar aklınıza ne geliyorsa 52 tane sektör bugün turizme çalışıyor. Bugün turizmde tesisin kapanması demek aşağıdaki sektörlerin, o 52 sektörün de zayıflaması ve duraklama noktasına gelmesi demek. Onların da küçülmesi söz konusu oluyor. Bu sefer sadece otellerde çalışan personel değil, diğer alt sektörlerde çalışan personelin de işsiz kalması söz konusu olacak. Biz otelciler olarak dedik ki biz otel kapatmayalım, personel çıkışı vermeyelim. Zarar da etmesek kar da etmeyelim. Bu sezon başa baş maliyetine otellerimizi açalım, açık tutalım. En azından dışarıya karşı da güçlü olduğumuzu gösterelim. Bu sezonu iç piyasa dinamikleriyle ayakta tutup bu olumsuzluklardan kurtulalım dedik.
Evet. Şimdi bu olumsuzlukların etkilediği otellerin 1000 kadar olduğu söyleniyor bunların sayısı. Bir satış söz konusu gündemde, haberlerde okuyoruz, duyuyoruz. Nedir bunun doğruluk payı acaba?
Şimdi tabii bu, ben yani böyle bir gerçek payı olduğunu düşünmüyorum bu haberlerin. Çünkü bugün bu sektörün başındaki insanlardan birisiyim. Ankara'dayım. Ben şu ana kadar satılık otel ismi duymadım. Yani 1000'in üzerinde otel
ciddi
satılık
de bir
diyorlar.
Çünkü tabii.
Yani öyle şey değil. 1000 dediğinizde zaten bugün turizm sektöründeki konaklama tesislerinin %30'unun %40'ının satışı demektir bu. Böyle bir şey mümkün değil. Bir algı oluşturuyorlar. Ben hiçbir yatırımcının bu dönem otel satacağını ben tahmin etmiyorum. Ha, ufak tefek el değişmeler olacaktır, satışlar olacaktır. Bu her dönem olmaktadır. İnsanlar kar bulduğu zaman satar, el değiştirir. Ama bu krizden dolayı o söylenen rakamlarda bir el değiştirmenin olacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir şey de yok yani. İnternet sitelerine giriyoruz. Yazılı basındaki ilanlara bakıyoruz. Hiç satılık otel göremiyoruz.
Evet.
Yani böyle bir şey yok. Bunlar tabii tamamen piyasayı daraltmak ve olumsuzluklar yaratmak adına yapılan hareketler. Ama biz sektör olarak çok dinamik bir sektörüz. Çok ciddi yatırımlarımız var. Bugün dünya çapında ilk 8'e giren bir ülkeyiz. Tesisler olarak da biz kendimizi birinci sırada görüyoruz dünyada. Yani bizim yatırım yapılmış olan tesislerimizin üzerinde hiçbir ülkede yatırım yapılan tesis yok.
Evet.
Örnek alınır bir ülkeyiz yani.
Sağlık, termal, kış,
tabii,
turizmi, yayla, golf, o kadar çok ki.
Tabii,
çok
onda da çok
yani biz
başarılıyız. Bir defa ülke olarak bulunduğumuz
coğrafya.
Aynı anda yaz ve kışı yaşayabilecek bir coğrafya. O yüzden de biz hem çeşitlendirme adına sizin de söylediğiniz gibi sağlık turizmi, kış turizmi, spor turizmi, kongre turizmi, yani birçok dalda artık turizm yapar duruma geldik.
Evet.
Kültür turizmi, bugün Anadolu'da nereyi kassanız eser çıkıyor. Bugün dünyanın yani tarih olarak geriye gittiğinizde 12 bin yıl kapsayan bir medeniyet, işte Urfa'da Göbekli Tepe.
Evet.
Yani aradığınız her şeyi 7 gün 24 saat değil 365 gün 24 saat bulabileceğiniz bir ülkedesiniz. Her şeyden önce misafirperverliğiyle dünyada bir numara olan bir ülkeyiz. Yani herkesi kucaklayan, insani yapısıyla misafirini ağırlayan bir ülkedeyiz. O yüzden biz bu krizlerden çok başarılı bir şekilde çıkacağımızı tahmin ediyorum. Bu bizim için bir dönüm noktası olacak inşallah. Biz zararları da göreceğiz, bu düşüşleri de göreceğiz. Ve krizi daha başarılı yönetir duruma geleceğiz.
Peki var mıdır bununla ilgili alınmış ya da alınacak tedbirler bu kayıpların önüne geçmek için?
Tabii yapılıyor. Yani burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde birçok çalışmalar var. Yani mesela en basiti yurt dışından ulaşımı sağlayacak tur operatörlerine getirecekleri turistler oranında teşvikler verilmeye başlandı.
Hı hı.
Uçak teşvikleri verilmeye başlandı. Yani bunlar sevindirici gelişmeler. Dünyanın farklı ülkelerine, yani sürekli çalıştığımız Almanya, İngiltere, Fransa,
diğer ülkeleri.
Evet, Rusya gibi ülkeler değil. Mesela bir İran üzerinde çalışıyoruz. Bir Hindistan, hı hı, üzerinde çalışıyoruz. Bir Kore üzerinde çalışıyoruz. Yani yabancı destinasyonları farklılaştırmaya başladık. Bugün İslam ülkeleri, Arap ülkeleri üzerinde çalışmalar başlatıldı. Yani onlara yönelik turizm ögeleri ön plana çıkmaya başladı. İşte yayla turizmi dediğimiz, kaplıca turizmi dediğimiz turizmi o bölgelerde pazarlamaya, ön plana çıkartmaya başladık. Hı hı. O yüzden yani mesela bugün İran bizim için çok büyük bir şans oldu. Yani dünyaya açılması tekrar, hı hı. parasının dünyada geçerli duruma gelmesi, kredi kartının kullanılır olabilmesi, İran vatandaşlarının yurt dışına rahatlıkla çıkabilir olması bizim için çok ciddi bir pazar. Çünkü ulaşımı en kolay ülke, kendine en yakın ülke Türkiye. Yani
bir de her türlü turizmi bulabileceği.
Tabii tabii bir yarım saatte Van'a geliyorlar Özalp sınır kapısından. Yarım saat sonra uçakla dünyanın her yerine dağılabiliyorlar. Yani öyle bir pozisyonda. Biz tabii İran'ı falan şimdi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. Şu anda bakanlık olarak, sektör olarak da o pazarlara yönelmiş durumdayız.
Evet.
Çin var, çok önemli bizim için. Hindistan, Çin, bu pazarlar. Yani bu pazarları tabii Rusya ve Avrupa'dan aldığımız turist sayısının olumlu yükselişleri o pazarları bizi yönlendirmemişti. Ama şimdi bu kriz süreci bizim için o pazarları da açılmamız gerektiğini gösterdi.
Gösteriyor. Peki erken rezervasyonlar başladı. Başladı. Yerli mi yabancı mı biraz daha önde bu durumda?
Biz yerli pazar için bu modeli geliştirdik. Hı-hı. Erken rezervasyon modelini. Öncelikle 3 aydan başlamıştı. Şimdi 8 aya kadar çıktı. Yani 8 ay önce sezondan. 8 ay önce, 6 ay önce.
Fiyatlar ona göre daha aşağı
tabii,
oluyor.
Tabii daha aşağıda oluyor. Taksitlendirmeler var. Hı hı. Tabii güzel de bir gelişme var. Artık son neydi? Dakikada da son dakikada bu aldığınız paketlerden vazgeçme şansınız da var.
Evet, eskiden geçmişte yanıyordu.
Yoktu. Hı hı. Yanıyordu. Şimdi çok cüzi bir rakamla, işlem parasıyla o şeyden vazgeçebiliyorsunuz, aldığınız paketten vazgeçebiliyorsunuz. Bunlar insanları erken rezervasyona teşvik edici unsurlar.
Hı hı.
Daha garantili oluyor, sigortalı oluyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki bu sene kendi vatandaşlarımız, Türk insanı çok daha kaliteli, çok daha güzel tatil imkanlarına sahip olacaklar.
Evet.
Bu sene onlar için çok olumlu bir sene olacak. Çünkü fiyatlar da ciddi oranda düşecek.
Hı hı.
Hizmet kalitesi aynı şekilde. Bir de kendi vatandaşınızı ağırlamanın mutluluğunu yaşayacaksınız diyorum öyle.
Evet, yani Türkiye hiçbir şartta olumsuz yönde etkilenmeyecek.
Ben tahmin etmiyorum.
Şimdi, gelmemesinden.
Şimdi efendim şöyle bir şey var. Mesela biz geçmiş yıllara baktığımızda dünyanın en büyük ekonomik krizlerini gördük. Yani Amerika'dan dünyaya yayılan o Morgan sarsıntısının evet. etkilerini. Biz o dönemlerde bile %1 artışla kapattık turizm sektörü Türkiye. Yani biz bunları çok başarılı yöneten bir ülkeyiz. Tabii burada şimdi etrafımızdaki yangın çemberi bizi çok olumsuz hı hı. etkiliyor. Yoksa biz bu güvenli bir ortam havası estirilse Türkiye'de yapılabilse... biz o ülkelerin hepsinden turist çok rahatlıkla alırız.
Hı hı.
Bizi tek engelleyen bu güvensiz ortam politikasının yaygınlaşması.
Evet.
Yoksa çok kolay bizim için.
Evet.
Turizmde de malum güvenlik çok önemli.
Çok önemli. Peki şu anda bizi yurt dışında dinleyen pek çok dinleyicilerimiz var. Onlar özellikle... Türkiye'liler orada yaşayanlar
tabii.
buraya gelince işte memleketlerine uğrayıp genellikle bir sahil turu atıyorlar. Peki başkent nasıldır bu durumda turizm
şimdi
açısından
çok
baktığımızda?
Enteresan başkent sahillerimizde düşüş olduğunda başkentte yükseliş oluyor.
Öyle mi? Çok
tabii iyi. Çünkü bu kriz dönemlerinde diplomatik trafik artar malum başkentlerde. Ankara'da tabii bir başkent olmasından dolayı şu anda çok hareketli bir süreç yaşamakta. Bütün yabancı diplomatların, diplomatik faaliyetlerin olduğu bir şehir.
Hı hı.
Diplomatların geldiği, sürekli toplantılar yaptıkları bir şehir. Burada tabii tatil ögeli bir turizm olmadığı için... bizde yabancı turiste artış oluyor.
Hı hı.
Çünkü şu anda biraz evvel dediğimiz gibi Rusya krizi, komşularımızdaki krizler, bunlarla ilgili yönetim sistemlerinin tartışıldığı, konuşulduğu toplantılar sürekli Ankara'da yapılıyor, başkentte yapılıyor. Aynı şekilde İstanbul'da da yapılıyor. İstanbul'da çok fazla etkilenmiyor. Ama Ankara bu işte en az etkilenen bir şehir. işte zaman zaman bu Kapadokya geçişlerinde aldığımız turistlerde biraz sayı olarak azalma oluyor ama onu dediğim gibi o diplomatik hareketler kapatıyor. Kongreler alıyoruz. Ankara merkez olduğu için.
Evet, artık bir de kongre turizmimiz var.
Tabii Ankara'da biz mesela onunla ilgili kongre ve ziyaretçi bürosu kurduk. Hı hı. Ankara Ticaret Odamızın bünyesinde çok ciddi kongre sayısında artış olmaya başladı Ankara'da. Yani yerli ve yabancı kongreler yapılmaya başlandı. Fuarlar yapılmaya başlandı. Onun için gittikçe Ankara artık turizmde de rüştünü ispat eder duruma geldi. Kültür turizmi ve sağlık turizminde de Ankara ön plana çıkmaya başladı şu anda. Ciddi de yatırımlar var. Çok da güzel etkinlikler yapıyoruz. Örneğin Polatlı'da bir Gordiyon'umuz var. Filiklerin evet. Başkenti. Hı hı. Oradaki kazılar devam ediyor. Orada çok enteresan hareketlilik var ve çok değişik organizasyonlar yapıyoruz.
Biz yabancılar kadar kültür turizminden hoşlanmıyoruz galiba.
İşte sevdirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani memleketimizde, ülkemizde neler var, geçmiş medeniyetler neler yapmış, bunları görmemiz gerekiyor. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Gordiyon'da Filiklerin Kralı Midas'ın mezarı var. Kral Midas 2754 yıl önce yemiş olduğu yemeğin, son yemeğin kaplarının kırıntıları tümülüste. Amerikalılar bunun analizini yapmışlar. Biz bir kongre aldık Amerikalılardan. Kongrenin gala yemeğini Midas'ın mezarının karşısında verdik. Hı hı. Açık sahada 1000 kişi. Ve çok enteresandır. Kral Midas 2750 yıl önce ne yediyse onu yaptık. O menüyü sunduk. Şok oldular. Satelitik mutfaklar kurduk. Büyük çadırlar yaptık. Hı hı. Ve dünyanın en üst seviyedeki profesörlerinin, bilim adamlarının katıldığı bir gala oldu. Yani oradaki kazıları gören, oradaki bugün Mısır piramitleri diyorsunuz. 3 tane piramit de öne çıkıyor. 112 tane tümülüs var.
Evet.
Yani insanlar, bizim insanlarımız da geldiklerinde gezip görmelerini tavsiye ederim.
Evet, biz bu işi biliyoruz. Ne olursa olsun hiçbir zaman hiçbir krizden etkilenmedik. Son yaşanılan olaylar da bizi bu anlamda olumsuz yönde etkilemeyecek. Bizim yerli turistimiz bile bize yeter diyorsunuz.
Yeterlidir. Bizim insanımız bize yeter.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Sayın Seçim Aydın da konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde. Yine müziğe dönüyoruz.
Hem kırılgan yordun beni gönül çelen I'm suratlar. Benimse yenmiş tırnaklarım, titrek ellerim var. Evet dedi, ben de seni aldattım. Bir kez de değil üstelik. Çünkü beni çok kanattın. Çok sevdiğim bir yalandın. Gönül çelen, gönül çelen. Ayrı anda utanmadan. Hem kırıcı hem kırılgan. Yordun beni gönül çelen. Gerçek biraz yalan. Hem yara bandım hem yaram. Bitsin artık gönül çelen.
Türkiye'de saatlerimiz, Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Şimdi Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Ünsal Turan var. Merhabalar Ünsal Turan.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, iki önemli olayımız var dinleyicilerimize paylaşmak istediğimiz. Biri Danimarka'nın Farum şehrindeki Göç Müzesi'nde Helsingør şehrinde yaşayan Türklerin hayatlarının sergilenmesi ile ilgili haber. Şimdi nasıl ve neden ihtiyaç duyuldu böyle bir şeye? Neler aktaracaksınız bizlere?
Şimdi öncelikle Farum şehri deyince Danimarka'da Türklerin 60'lı yıllarda ilk geldikleri ve çalıştıkları, yaşadıkları şehir akla geliyor. Farum şehrinde çok sayıda Türk. Farum şehrindeki Immigration Müze, Göç Müzesi Avrupa'da ve İskandinav ülkelerinde ilk müze. Bu müze sadece Danimarka'ya göçü değil, Danimarka'dan da dış ülkelere göçü içeriyor. Müzede başta Türklerin Danimarka'ya gelişlerini anlatan çok sayıda malzeme var. Örneğin yazılar var, bavullar var, evlerinde kullandıkları eşyalar var. Ve bunun yanı sıra da tabii ki 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'dan kaçan Yahudilerin Danimarka'ya gelişleri ve yıllar önce 1800'lü yıllarda Danimarka'ya patates tarlalarında çalışmaya gelen göçmenlerle ilgili de çok geniş bilgiler var. Müze bu kez daha önceki programlarımızda biz aslında bunu vermiştik ama bir hayli oldu. Helsingør şehrinde, yine Türklerin çok yaşadığı Helsingør şehrinde Vatnego semti var. Bu semtte yaşayan Türkleri konu aldı ve bir sergi hazırladı. Türklerle, Helsingør şehrinde yaşayan Türklerle, özellikle Türk kadınlarıyla röportajlar yapıldı. Onların Danimarka'ya gelişleri ve Danimarka'ya geldikten sonra karşılaştıkları zorluklar, iş hayatları, sosyal yaşamları ve böyle bir geto bölgesinde yaşamaları gibi birçok konuyu içerdi bu röportajlar. Şimdi sergi bu hafta sonu açıldı ve uzun süre Nisan ayına kadar da kalacak orada. Ama sergide çok sayıda resim, bilgi, yazı ve malzemeyi görmek ve röportajlara katılan kadınlarla da görüşme şansı var. Onun için bu Türkler açısından ve Danimarkalıların Türkleri, Danimarka'da yaşayan Türkleri tanımaları açısından oldukça önemli bir sergi. Ama evet, ben de ne yazık ki sergiye gittiğimde sergiye Türklerden çok büyük ilgi olmadığını gördüm. Sadece bölgede, farmda yaşayan Türkler ilgi gösteriyorlar. Umarım Danimarka'dan bizi izleyen, dinleyen çok insan var biliyorum. Gelirler, sergiyi gezerler ve kendilerini ilgilendiren Türklerin Danimarka'ya gelişleriyle ilgili bu sergiyi mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum.
Evet, siz de uzun zamandır orada yaşayan bir kişi olarak sizin sergiye katkılarınız olacak mıdır acaba?
Evet, tabii ben 42 yıllık Danimarka'da gazetecilik hayatım boyunca yapmış olduğum arşivi, ki zannetmiyorum Avrupa ülkelerinde bir başkasında böyle bir arşiv bulunsun. Tabii daha çok Türklere yoğun çalıştığım için bu arşivimi vasiyetime yazdım ve müze müdürüyle görüştüm. Arşivimi müzeye bağışlama kararı aldım. Eşime de aynı şeyi söyledim.
Size uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz bu arada.
Teşekkür ediyorum. Benim arşivim de müzeye hediye edilecek. Ve ayrıca müze müdüründen bir teklif aldım. Hayatımı ve benim gazetecilik hayatımı ve Türklerle olan ilişkilerimi anlatan bir kitabı da birlikte önümüzdeki yıl zannediyorum hazırlayacağız.
Aa, ne güzel, bir an önce buluşmak dileğiyle o kitapla da. Bu arada bir başka şey daha sormak istiyorum sevgili Ünsal Turan. Norveç'te aşırı sağcılardan oluşan bir grup göçmenlere karşı devriye gezmeye başladı. Bununla ilgili neler aktaracaksınız?
Evet, geçen şeylerimizde, yayınlarımızda, son iki yayınımızda bahsetmiştik. Danimarka ve İsveç devlet düzeyinde bir takım önlemler almıştı yeni gelen mültecilere karşı. Ama bu sefer gerçekten üzücü bir gelişme bu Norveç'te. Yaklaşık 500 kişiden oluşan bir grup, Odin'in askerleri adı altında bir grup oluşturdular. Ve grubun üyeleri sokaklarda, caddelerde devriye geziyor ve göçmenlerin, mevcut uzun yıllar Norveç'te yaşamış göçmenlerin ve yeni gelen mültecilerin hareketlerini kontrol ediyor ve bir rapor halinde polise sunuyor. Bunun başkanı da daha önce Norveç Defense Ligi denilen, yani Norveç Savunma Ligi denilen aşırı sağ grubun başkanı Ronny Alt adında bir Norveçli. Kendisinin ırkçı olduğunu kabul etmiyor ama böyle bir görevi üstlenmesi polis varken tabii göçmenlere karşı tutumunu açıkça ortaya koyuyor. Bazı Norveçliler bunları destekliyorlar ama asıl Norveçliler, özellikle Breivik olayından sonra ağzı yanmış Norveçliler, bu görevin polise ait olduğunu söyleyerek Odin'in askerleri diye bir grubun oluşmasına karşı çıkıyorlar. Siz de biliyorsunuz Breivik çok sayıda insanı katletmişti ve görülüyor ki Norveç olayın hemen ardından böyle aşırı uçlara karşı bir takım önlemler alacağı sözünü vermesine rağmen henüz bundan ders almamış. Çünkü bunlara devlet olarak da izin vermemek gerekir. Ben önümüzdeki günlerde bu konuda olaylar çıkabileceği endişesini taşıyorum.
Umarız endişeleriniz gerçekleşmez. Bundan dersler alınır. Daha iyi, güzel günleri yine birlikte konuşmak dileğiyle diyelim. Ve bugün için çok teşekkür edelim sevgili Ünsal Turan. Hoşçakalın.
Ben de teşekkür ediyorum.
Gamze gamze bir gülüver şimdi, beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka, benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yâriye oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayma, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum. gel benim yarim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakın bir sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler, şarkılar söyleyerek mehtabı birlikte seyrederek benimle bir rüya kuruver şimdi. İkinci bahar yaşıyorum. Gel benim yarim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum. Gel benim yarim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakınır sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi.
Sevgili dinleyicilerimiz, en sevdiğiniz köşelerimizden biri daha başladı. Hayatın Seslerinde şefimiz sevgili Özgür Aksun'a bizlerle birlikte merhabalar. Sevgili
merhabalar.
Özgür, hoş geldin.
Hoş buldum. Yine çok bugün tatlı geldim yine.
Ay ne güzel, hoş geldin. Sefalar getirdin tatlına.
Bu aralar hanımlar çok soruyor tatlılarla ilgili, günlerde özellikle ya da evet, akşam aniden bastıran misafir.
Bir de enerjiye ihtiyaç var kış aylarında.
Bir de zaten normalde de biz böyle tatlıları, çikolataları hem motivasyon için kullanıyoruz. Hem de dönem dönem zaten onlara sığınıyoruz kendimizi iyi hissetmek
böyle,
için.
Ki bu böyle küçük küçük sanki atıştırmalık gibi gel atıştır kiloları da.
Lokma lokma atacağız. Farkına varmayacağız ondan sonra da kilo. Yo değil aslında o kadar da çok ağır bir tatlı değil.
Değil evet.
Atıştırmalık bir tatlı olarak portakallı bonbon yapacağız.
Hem
İşin içinde portakal ki çikolataya çok yakışır portakal beraber. Dengeler de aynı zamanda. Hele bir de bitterle yaparsak bunu zaten çok kıvamında güzel bir lezzet elde ederiz.
Evet.
Nasıl yapacağız? Mesela 2 paket Petipör bisküvi kullanacağız.
Hı-hı.
Buradan zaten düştü. Kaloriyi düşürdük.
Evet.
1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı portakal suyu, 1 çay bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı fındık, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet portakal kabuğu rendesi ki bunu beyazına girmeden sadece zest dediğimiz incecik. Sadece o turuncu bölümünü alacağımız. Çünkü beyaza girersek acır.
Acır. Onu o daha önce şeylerde söylemiştik ama kaçıran dinleyicilerimiz olabilir.
Her seferinde hatırlatalım. Bir pakette bitter çikolata yaklaşık olarak 80 gram ya da 100 gram arası
hı-hı,
işimizi görecektir. Bir de süslemek için süsleme şekerlerimiz vardır ya.
Yani şu bir renkli kare bitter yetiyor
evet,
mu?
Evet bir kare bitter. Onlar yaklaşık 100 gram, 80 ile 100 gram arası olurlar. Ki üzerlerinde de yazar zaten hı-hı, gramları. Oradan bakabilirler. Önce bisküvileri robottan geçiriyoruz. Herhangi bir mutfak robotu olabilir. Mümkün olduğunca ince olursa bizim işimiz daha kolay olacaktır.
Evet.
Çünkü biz bunu harç yapacağız.
Hı hı.
Harç yapacağımız için iri olması tanelerinin yani o dişe gelmesini arttırır.
Evet.
Biz daha pürüzsüz bir şey istiyoruz. Tereyağını eriteceğiz. Ocaktan alacağız. O sıcaklığıyla beraber parçalara böldüğümüz bitter çikolatamızı içine atacağız. Ve o kendi sıcaklığıyla ocaktan aldıktan sonraki sıcaklığıyla
hı hı,
yavaş yavaş kendini bırakacak. Eriyene kadar biz yavaş yavaş onu karıştıracağız. Bir çırpma teliyle yaparsak bunu çok daha hızlandırırız
olur
ve daha homojen hale getiririz. Hı hı. Yani topak topak da içinde parçalarda kalmamış olur. Sonra tereyağlı karışımı rondodan geçirdiğimiz bisküvi karışımın üzerine gezdiriyoruz. Ve o onun emmesini birazcık bekliyoruz. Daha sonra üzerine toz şekerimizi, birer bardak bunların hepsi, portakal suyunu, Hindistan cevizini, sütü, fındığı ve portakal kabuğu rendesini ilave edip...
Süt ılık mı olacak bu arada?
Oda sıcaklığında.
Oda sıcaklığında.
Genel anlamda da tereyağı da oda sıcaklığında olmalı. Ki bundan sonra da sevgili dostlara da hatırlatalım. İstisnaların dışında hep oda sıcaklığında olmalı malzemeler. Ki daha iyi birbirine karışır, aroması daha güçlü olur ve daha iyi çalışılabilir üzerinde. Mesela buzdolabından çıkarttığım bir tereyağını eğer eritiyor olsaydım istediğim performansı alamazdım. Ya da kekin içinde ya da hamurun içerisinde tereyağı atmış olsaydım onu eritmek için daha fazla çaba harcamak zorunda kalacaktım. Oda sıcaklığındaysa daha çabuk bırakır kendini. Sonrasında bunu bir saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Bu harcı. Birazcık topluyor kendini. Yani bir oyun hamuru kıvamına geliyor. Sonra onu dolaptan çıkarıyoruz. Küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Köfte
küçük
yapar
parçalar,
gibi.
Ceviz.
Yaklaşık olarak.
Değil mi? Biraz daha küçük.
Keyfe
küçük
keder.
Küçük bir ceviz.
Keyfe keder. İsteyen fındık gibi yapsın. Yani çok küçük seviyorsa çok küçük de bonbon drajeler vardır ya.
Evet.
O drajeler kadar bile yapabilir. Keyfine kalmıştır.
Anladım, evet.
Daha iri de yapabilirler. Benden daha büyük. Çünkü sunuma bağlı. Nasıl sunacaklar?
Nasıl sunacaklar?
Evet, nerede sunacaklar?
Nerede?
Ya da bir şeyin yanına mı koyacaklar yoksa ayrıca bir tabağa mı koyacaklar? O onlara kalmış tamamen. Boyutunu kendileri belirlesinler.
Evet.
Ama ceviz ve cevizden az küçük olması standardı iyidir. Sonrasında bu topları süsleme şekerlerimize buluyoruz. Ekstradan Hindistan cevizi olabilir bu. İsterlerse toz fındık olabilir. Toz
şan fıstığı
tozu olabilir. Badem tozu olabilir. İsterlerse kırık badem parçaları olabilir. İstedikleri gibi yani hayal güçlerine ve damak zevklerine kalmış bir şekilde süsleyebilirler. Sonra bu süsledikten sonraki toplarımızı tekrar buzdolabına koyuyoruz. Eğer mümkünse zamanları varsa, imkanları varsa bir gün beklesin.
Daha güzel
çeker,
olacak.
Çeker tabii ki daha güzel hale gelir ama yoksa 2 saat dolapta kalması işimizi görecektir.
Evet. Muhtemelen kaç tane top oluyor?
Yani bu yaptığımız tariften,
bu tariften 30 tane 20 tane çıkar mı?
Yaklaşık olarak o cevizden biraz daha küçük olan boyuttan düşünürsek 50'ye yakın çıkartabiliriz.
Evet.
Yani çünkü petibör bisküvi biraz kaba atıyor haliyle. Sonra içine koyduğumuz işte fındığıydı, tereyağıydı, sütüydü, ceviziydi neyse işte ne koyuyorsak. Onlar birazcık harcımızı genişletiyor.
Her şey çok güzel de hani böyle hepsini aynı boyda yapmak belki birazcık zor. O
zaten hepsi aynı boyda olmuyor.
Olmuyor değil mi?
Yani ne kadar uğraşırsak bunu şöyle yapabiliriz. Bir tartı alırız. Gram gram ayırırız. Parçalara böleriz.
O zaman da bu çabuk tarifi uğraştıracak. Uzatacak.
Ama işte zamanım var ben keyfine yapıyorum diyorlarsa parça parça yapıp böyle gram gram tartısarak yapsınlar.
Evet.
Örnek veriyorum her birini 12 gramdan
evet.
yaptıklarını düşünürsek hepsi aynı boyda olur.
Evet.
Ancak o zaman olur. Ki pastanelerde genelde öyle gram mıdır bunlar. Hatta gram hesabı, tane hesabı ve kilo hesabı olarak diye ayrı ayrı ölçülendirilirler. Sebepleri de budur. Ve kaç tanesinden kaç kilo çıktığı belirlidir.
Evet. O yüzden, onun için oradakiler böyle hepsi bir
boydur. Ve pastaneye gittiğinde örnek veriyorum yarım kilo dediğinde oradaki görevli arkadaş bir seferde koyar ve tartıya koyduğunda tam yarım kilo koydu. Nasıl koydu diye merak edersiniz. Çünkü sayıdan biliyordur o. Hesabı oradan yapıyordur.
12 grama kaç tane girer
yaklaşık olarak kilo. Daha önceden de saymıştır onu. Yarım kiloya ne kadar, 750 grama ne kadar, 1 kiloya ne kadar diye. O yüzden bir de hayranlık uyandırırlar. İşin ehli olarak görülürler.
Evet.
Aslında baktığımızda tamamen teknik, matematiksel hesaplamalardan. Yani evde de yapabiliriz.
Biz de evde uğraşıyoruz.
Ama ben
ki
her seferinde mutlaka bir tiyoyu açığa çıkarıyorum. Bir şeyleri ortaya çıkarıyoruz her seferinde.
Ama ne güzel işte. Onun için en sevilen köşelerimizden diyorum ya.
Saklımız gizlimiz yok.
Birçok şeyi bulabiliyorlar dinleyicimiz. Tüm püf noktalarıyla. Hatta evde yaptıklarında da tabii yine de bir lezzet farkı oluyordur. Seninkiyle aynı olmuyordur ama.
Ama elden ele yani değişir bu. Şimdi herkes kendi mutfağının şefidir. Şimdi herkesin kendi yaptığında mutlaka farklı bir tat vardır.
Herkes farklı katar sevgisine
tabii
herhalde.
Tabii ki.
Sevgiyle de önemli aslında bu yaptıklarımız.
Çok bağlantılı. İsteyerek yapma. Bu çiçek bakımında da aynıdır. Yemek yaparken de aynıdır.
Ben mesela çok çiçek severim ama ya çok su veririm çürür ya hiç vermem kurur.
Ama yani onlar su vermeyle de değil de sevgiyle ve ilgiyle çalışıyor çiçeklerde.
Evet.
Mesela annemin evi botanik bahçesi gibidir.
Hı hı.
Ve babam der ki sabahları onlara ayırmış olduğun o iki saati bana ayırsaydın bugün bambaşka yerlerde olurduk diye. İlgi isterler, evet. İlgilenilmek isterler. Sadece su vermek değildir çiçek bakımı. Mutfak da öyle.
Mutfak
sadece
da öyle.
Reçeteyi uygulamak değildir.
Hı hı.
Onun için özen göstermektir, çaba sarf etmektir.
Evet.
O zaman çok daha lezzetli olacaktır. Derler ya bazılarının, yani elinin lezzeti var.
Evet.
Aslında o kişi o işi gerçekten severek yaptığından
detaylandırır. Bir de aceleye gelmez derler. Böyle daha aheste, daha değil mi yapmak belki de güzel
yani,
kılıyor.
Yani bazen şimdi kendi yaptıklarımdan söyleyeyim.
Lezzetli
acele
kılıyor.
Yaptıklarımın içerisinden mucizelerin çıktığını biliyorum. Şans eseri. Bazen oluyor.
Seninki pek şans eseri olmuyordur. Mesela ben yapsam belki şans eseri olabilirdi ama sen yıllardır bu işin içerisinde gerçekten pek şans eseri olmuyordur seninki.
Tabii yani, illaki.
Ne atarsan şöyle elinin ucuyla da atsan o bir lezzet katıyordur herhalde.
Bu yeni artık çok fazla filmlerini görüyoruz. Şeflerin içinde olduğu, mutfağı anlatan ya da mutfak çalışanlarının içinde olduğu, onların hikayelerini anlatan filmler çok fazla. Onlara birazcık dikkatle bakarlarsa görürler. Bu iş çok çalışmayı gerektiren bir iş. Çok tekrarı gerektiren bir iş. Azmetmeyi gerektiren bir iş.
Bir de sevmek gerekiyor.
Sevmeyi gerektiren bir aşk işidir.
Mesela her kadın mutfağı sevmez. Ya da her kadın belki mutfağı sevse de yemeği sever ama pasta böreği sevmez filan. Yani sevmek gerekiyor.
Tabii
her
ki.
Şeyde olduğu
şimdi,
gibi, her işte olduğu gibi.
Şeflerin günde en az 10 saat ayakta durduğunu hesap ederseniz.
Evet.
Zannedildiği
çok severek
kadar.
Yapmazlar mı
çok severek, hayır çok severek yapmadan o katlanılacak bir iş
bir
değil.
Şey değil evet.
Onun için de önemlidir. O işe gerçekten aşkla bağlı olmaları gerekiyor ki.
Evet.
O sıkıntılarına katlansınlar. Şimdi şeflerin kollarına bir bakın. Ellerine bir bakın. Parmaklarına bir bakın. Sayısız bıçak kesiği. Sayısız tava yanığı. Sayısız haşlanma.
Senin ellerinde de var mı? Ben göremedim ama.
Vardı tabii yani. Düz, gördünüz şu an elimin evet. Üzerinde bir tava yanığı var. Mutlaka bol bol bunları yaşıyorlar.
Hı hı.
İşte üzerlerine sıcak su dökülmelerinden tutun da
evet.
işte bir şeylerin tadına bakarken sürekli ağızlarının yanmasından dillerinin sürekli kabarık gezmesine kadar bunlar mesleki bir sürü zorluklar.
Evet.
İşin içinde olmaktan kaynaklı çok sevmek gerekiyor.
Evet. Zaten severek yapılınca iş o hayattaki en büyük ödül herhalde.
Tabii. Her iş için geçerli.
Her bu. İş için geçerli. Biz de yine çok güzel bir tarifle
ağzımız tatlı
birlikteydik.
Olsun.
Evet çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikteyiz sevgili Özgür Aksu'na. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz işte bugünlük de bu kadar. Yine kaçırdıysanız Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Tarifi alabilirsiniz diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Hayatın sesleri.
Size iyi